Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Pek muhterem dostlarımız, elhamdülillah bugün itibariyle Nisa suresine başlamış olacağız. Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz. Bizi kelamıyla buluşturuyor elhamdülillah. Gözümüzü buluşturuyor, değil mi? İnşallah gönlümüzü buluşturur Rabbimiz. Hayatımızı buluşturur. Bizi Kur'an'la dost kılar. Bize hem dünyada lazım Kur'an-ı Azimüşşan, hem de öbür alemde şefaatçi olarak efendim Kur'an'a ihtiyacımız var. Cennette Kur'an okunacağı ifade ediliyor. Onunla dostluğumuz daim olur inşallah. Efendim Nisa suresi Medine'de nazil olmuş bir sure. Çeşitli rivayetler var. Hicretin 5. 6. senesi diyen alimlerimiz olduğu gibi Hicretin 1. senesinden itibaren nazil olan ayetleri vardır Nisa suresine dair diye söyleyen alimlerimiz de var. Çünkü Kur'an ayetleri böyle sure sure indirilmedi. Daha çok ayet ayet indirildi. Birkaç sure tam bir sure olarak indirildi. Öyle olunca bazen bir surenin işte 3 ayeti, 5 ayeti, 1 ayeti belki işte Medine döneminin son döneminde bile nazil olmuş olabiliyor. Bu itibarla genel muhtevadan yola çıkarak, bir de rivayetlerden yola çıkarak alimlerimiz bu surenin ya da ilgili ayetlerinin hangi dönemde nazil olduğuna dair bir takım farklı rivayetler kendilerinden gelebiliyor. Önemli olan elhamdülillah dünya sofrasına, arza Allah'ın böyle bir kelamının indirilmiş olması. Artık bizim elimizde tam bir Kur'an var. Sahabe-i kiram bu Kur'an'ın tamamına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son vefat anına kadar belki muhatap olamadı hepsine. En son oldular. Ama ondan sonraki ümmeti Muhammed elhamdülillah Kur'an-ı Azimüşşan'a bir bütün halinde hem Mekke'de nazil olanlarıyla hem de Medine'de nazil olanlarıyla sahip olduk. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle. Efendim Musaf'taki tertibe göre 4. sure Nisa suresi. Ama bazı alimler nüzul sırası diye de böyle bir sıralama yapıyorlar. Araştırma olarak 92. efendim sure olarak geçiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'daki iniş sırasına baktığımız zaman daha çok bu surede kadın erkek ilişkileri, aile hukuku efendim, diğer insanlarla ilişkiler, ehli kitapla ilişkilerle ilgili de ayetler var ayrıca. Yine her surede olduğu gibi ibadetlerimizle alakalı da ayetler bu surede cem olmuş durumda. İnşallah ayet ayet efendim sureyle buluşmaya çalışacağız inşallah. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennas ittegû rabbekum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس أي insanlar. Kur'an-ı Kerim'de iki sure böyle ey insanlar diye başlıyor. Birisi bu sure, diğeri Hac suresi. Yüce Rabbimiz böyle hitaplarda çoğu zaman Kur'an-ı Azimüşşan'da ya eyyühellezine amenu diye geçer. Ama bütün insanlığı ilgilendiren bir mesele söz konusu olduğunda zaten bütün insanlığı yaratan Rabbimiz bütün kullarına birden hitap eder. Burada da böyle bir şey. Bazı alimlerimiz buradaki ennas kelimesinden kasıt Medine dönemindeki Müslümanlar, işte Yahudiler, varsa birkaç Hristiyanlar, onları özelde onlara hitap edilmiştir dese de genel olarak alimlerimiz burada hem o dönemdeki mevcut insanlığın Kur'an'a ulaştığı kadarıyla hepsi hem de kıyamete kadar Kur'an'a muhatap olacak bütün insanlık alemine bir hitaptır diyorlar. Ya eyyuhennâs ittegû rabbekum. Hepiniz Rabbinizden sakının, Rabbinize karşı onun vikayesine girin, onun koruması altına girin. Rabbinizin gazabından ve azabından kendinizi koruyun. Rabbinizin size çizdiği hudutlar içerisinde kalarak bu takva hayatı çerçevesinde bir hayat sürün. Bu manaların hepsi takva kelimesinin içinde mevcut. Ve burada çok ince bir nokta, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır ona dikkat çekmiş. Benim doğrusu çok dikkatimi çekti. Ey insanlar, hepiniz Rabbinizin terbiyesi altına girin diye de anlamış bunu. Burada Rabbeküm, burada Rabbimiz İttakullah diye Allah ismi şerifini kullanmamış da ismi hasını, ismi celali kullanmamış da Rabbeküm buyurarak Rab kelimesi de sizin sahibiniz, sizi besleyip büyüten, sizi geliştiren, sizi terbiye eden anlamındadır. Hem de sizin Rabbiniz diyerek insanların hepsine, hepinizin Rabbi birdir. Evet. Ve o Rab sizin sahibinizdir. O Rab sizin efendinizdir. O Rab sizin terbiye edicinizdir. Öyleyse hepiniz böyle bir Rabbin tahtı terbiyesi altına girerek kendinizi koruyun, kollayın. O Rabbinizin gazabını ve efendim azabını celbedecek her türlü işten sakının anlamı veriyor. Çok ince bir nokta. Evet ey insanlar, yani birilerinin terbiyesi değil, Rabbinizin terbiyesi altına girin. Birilerinden korkup ürkerek ya da ümit besleyerek efendim kulluğunuzu farklı farklı yapmayın. Kendi Rabbinize, sizi yaratan Rabbinize yönelin. İttegû rabbeküm. Ellezî o Rab ki, o sıradan bir Rab değil. Halakaküm. Sizi o yarattı. Sizi yaratan Rabbinizin, Rabbinizden sakının. Onun vikayesini, onun koruması altına girin. Onun terbiyesi altına girin. Çünkü sizi en iyi o bilir. Sizin sapma noktalarınızı, sizin terakki noktalarınızı, sizin insanlığınızı, haysiyetinizi koruma noktalarınızı en iyi o bilir. Çünkü sizi o yaratmıştır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Andolsun insanı biz yarattık diyor Cenab-ı Hak. Ona nefsinin neler fısıldadığını da çok iyi biliriz. Biz insana şah damarından daha yakınız. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ Yaratan bilmez olur mu? O latiftir. Efendim, her şeyden haberdardır. Öyleyse işte sizi yaratan Rabbinizin vikayesi altına girin. Ona karşı mesuliyetinizin farkında olun. Ve onun terbiyesini kendinize efendim terbiye sistemi olarak kabul edin. O Rab sizi yarattı. Min nefsi vahide, bir tek candan yarattı hepinizi. Bir tek nefisten yarattı. Nefis, Kur'an-ı Kerim'de alimlerimizin ifadesine göre hakikatül insan demek. İnsanın özü, hakikati demek. İnsanın gerçek yönü demek. İnsanın zatı demek. Ve insanın yaratılışında efendim bu nefs o çamur olan yönümüzün ruhla buluşmasından ve nefaktu fihi min ruhi Cenab-ı Hakk'ın o bizim her şeyini tam bilemediğimiz o nefay-ı ilahi dediğimiz ilahi nefa ile buluşmasından sonra o ilahi nefa ile buluşmasından sonra insanda nefs cevheri dediğimiz insan hakikati ortaya çıkıyor. Bu hakikat insan öldüğü zaman kendinden ayrılan hakikattir. Öldüğü zaman da Biz buna Türkçe'de can diyoruz. Canımız. Şöyle diyelim o zaman. Sizi bir tek candan yaratan. Ve halaka minha zevceha ve ondan da eşini yaratan. Rabbinizden sakının. Ona karşı efendim takva dairesinde bir titizlikle kulluğunuzu sürdürün. Burada min nefsi vahide eski müfessirlerimizin hemen hemen büyük bir çoğunluğu ki Elmalı Muhammed Hamdi Yazır mesela bu konuda icma var diyor. Yani bütün müfessirler ortak olarak bir görüş söylemişlerdir. Min nefsin vahide bir tek nefisten kasıt Hazreti Adem'dir diyorlar. Hazreti Adem. Ondan da eşini yarattı buyurduğuna göre bu eşi de Hazreti Havva'dır diye anlıyorlar. Ama son zamandaki bazı müfessirlerimiz buradan şöyle bir mana çıkarmaya çalışıyorlar. Burada Cenab-ı Hak Adem halakaküm min Adem ve halaka minhu zevcehu dememiş diyorlar. Dolayısıyla nefs buyurulmuş. Bu insan hakikati insani öz demektir. Dolayısıyla bu şu anlama gelir. Sizi bir tek özden yaratan, ondan da aynı özelliklere sahip bir eş yaratan Rabbinizden sakının diye böyle bir ayrıma gitmeye ihtiyacı hissediyorlar. Bu da tahmin ediyorum son zamandaki o feminist hareketlerden etkilenerek bir şekilde yani işte kadın erkekten mi yaratıldı? Yani biz ikinci sınıf bir vatandaş mıyız gibi o nevi tenkitlerden yola çıkarak ayette de zaten böyle açıkça ifade edilmiyor diyerek biraz böyle bir yoruma doğru meyil görülüyor. Yani son zamanlardaki müfessirlerimizde Muhammed Abduh'tan başlamak üzere bizim ülkemizde de bir takım tefsirle ilgili kitap yazan hocalarımızın diyelim yazarların açıklamalarında böyle bir yön var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela şöyle de bir hadis var, Buhari hadisi. Orada Havva validemizin Adem Aleyhisselam'ın eye kemiğinden yaratıldığına dair rivayetlerde söz konusu. Bu rivayetleri de yorumluyorlar ve şöyle de bunu açıklıyorlar. Bir başka rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlar işte eye kemiğine benzer tarzda bir benzetme yaptığından bu bir benzetmedir. Yani dolayısıyla onların farklı yaratılışlarını kendinize göre eğri görerek kendinize benzetmeye çalışarak düzeltmeye kalkmayın kırarsınız anlamında bir ikazdır o. Yoksa hanımların eye kemiğinden yaratıldığı anlamına gelmez diyerek yorumlamaya çalışılıyor. Ama şöyle söyleyelim. İnsanı bir damla sudan yaratan Allah efendim eşini de öyle yaratmış olsa bir eksiklik meydana gelmez ki. Kaldı ki birinin diğerinden yaratılmış olması, yaratılanın daha üstün, ana maddenin daha üstün, öbürünün daha efendim az fazilet sahibi olduğu anlamına da gelmez. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak bazen işte mümin bir anadan, mümin bir babadan değil mi? Bir kafir çıkar. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak nesillerimizi hep imanlı muvahhid eylesin. Efendim baba işte doğan her kişi birinden yaratılan her kişi doğduğundan daha şeydir diye düşünülemez. Nitekim işte Hazreti Meryem valideden Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak halk etmiş. Değil mi? İsa Aleyhisselam işte ülül azim peygamberlerden birisi. Onun için birinin diğerinden sonra yaratılmış olması ya da birinin diğerinden yaratılmış olması birinin diğerinden çok üstün olduğu anlamına gelmez. Nitekim Yüce Rabbimiz erkek olsun, kadın olsun bunu sürekli ayetlerde bize haber olarak da nakleder Rabbimiz. Kim der salih amel işlerse o onun karşılığını görecek. Yani burada böyle bir kendimizi savunmaya geçmenin de bir anlamı yok. Yani netice itibariyle Cenab-ı Hak hakikaten eye kemiğinden yarattıysa da yaratmıştır. Evet Kur'an-ı Kerim'de bu eye kemiğinden yaratıldı anlamında bir ayet söz konusu değil. İlle öyle yaratıldı diye de iddia etmiyoruz. Fakat bunu böyle bir hani aşağılık kompleksine girip ille zorlamanın da bir anlamı olmadığını doğrusu düşünüyoruz. Çünkü Yüce Rabbimiz hemen peşinden şöyle buyuruyor. Ve bethe minhuma ricalen kesiran ve nisaa. O ikisinden de diyor. Bakınız o ikisinden de Allah birçok erkek ve kadın yaymıştır. Artık yeryüzünü doldurmuştur onlarla. Böyle olunca o ikisi dediğine göre bizim efendim Kur'an'ın verdiği bilgilerden, hadislerden anladığımızda Adem babamız, değil mi? Havva anamız. Nitekim Veda hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin babası Adem'dir efendim. Adem de topraktan yaratılmıştır buyurarak hepimizin babasının Hazreti Adem aleyhisselam olduğunu, Adem aleyhisselamın aslının da efendim bedeni yapısının en azından toprak olduğunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ifade buyurmuşlardır. Burada şöyle bir incelik var yalnız, o da güzel bir şey. Sizi bir tek candan, o candan da o cana eş bir can yaratan Allah. Yani şöyle söyleyeyim, Allah insanın eşini candan diye ifade ederek aslında o bir can yoldaşı, bir aynı öze sahip, candan bir parça, olduğuna da bir işaret ediyor. Burada şöyle de bir incelik söz konusu olabilir. Aslında zevciyet dediğimiz mesele, zevciyet eş meselesi, hakikaten bedenlerin birliğinden ziyade hakikatlerin birbirine uyum sağlaması demek. Özlerin uyum sağlaması demek. O insanın bedenini birbirine yakıştırırsınız. Maşallah boyları da ne güzel uydu. İşte yakıştılar da ikisi çok güzel falan diyorsunuz ama işte özler eşleşmeyince değil mi? Aile huzuru sağlanamıyor, gerçekleşemiyor. Yüce Rabbimiz de burada adeta eş seçiminde o insanın kendi hakikatiyle buluşan eşler bulmasının esas sükunetin öyle sağlanacağına işaret de var. Başka ayetlerde de zaten kendi cinsinizden, aynı canınızdan, aynı hakikatinizden kendileriyle sükun bulacağınız eşler yaratan Allah diye bahseder ayetlerde. Öyle olunca hakikaten Kur'an-ı Azimuşşan'ın her kelimesi rastgele seçilmemiştir. Hani biz bir cümle kurarken efendim gafletle kurabiliriz. Evet, kullandığımız kelimeler A olsa ne, B olsa ne, ikisi de aynı manaya gelmez mi deyiveririz. Ama kelamullah olunca bu, her bir kelimenin seçilmesinin birçok hikmetleri söz konusudur. Evet. Ve o ikisinden de birçok erkek ve kadın, kadınlar yaymıştır, Cenab-ı Hak yaratmıştır, efendim çoğaltmıştır diye beyan buyuruyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامِ. Ey insanlar, hepiniz, onun adına dilekte bulunduğunuz Allah'tan korkun. Allah'a karşı efendim saygınızı, taziminizi efendim tam yapın. Onun her türlü azabından ve gazabından kendinizi koruyun. Onun adına diyor birbirinizden istekte bulunuyorsunuz. Demek ki o dönemde Kur'an'ın indiği toplumda da bir gelenek olarak ya Allah hakkı için, hani şimdi de söylüyoruz ya, Allah rızası için şunu yapıversen ne olur diyoruz. Allah rızası için şöyle bir şey ver diyoruz. Allah adını dilimize alarak onun hakkına diyerek bir takım taleplerde bulunuyoruz. Arap toplumunda bu daha çok demek ki kullanılan bir ifade. Yüce Rabbimiz de ona işaret buyuruyor. O diyor hani birbirinizden onun adına bir şey istiyorsunuz sürekli. İşte o Allah'tan korkun. Yani o Allah'a karşı efendim takva dairesinde bir kul olmaya çalışın. Vel erham, bir de o akrabalık bağlarına karşı çok titiz davranın. Akrabalık bağlarını koparmayın. Burada bazı müfessirlerimiz vel erham diyorlar. Erham rahimler demek aslında normalde. Hepiniz birbirinizdensiniz. Yukarıda söyledi ya Yüce Rabbimiz. Hepiniz bak bir tek nefisten yaratıldınız. Efendim ondan da eş oldu. Ve herkes bu aileden, ilk aileden çoğaldı. Aslında ey insanlar, hepiniz akrabasınız. Öyle yani, bir yönüyle baktığınız zaman hepiniz bir insanlık ailesisiniz. Çünkü akraba deyince ne anlarız? Biz işte yakın çevremiz, değil mi? Kardeşlerimiz, işte dedemiz varsa, ninemiz, bu anlamda. İşte madem ki hepinizin annesi ve babası birdir, buradaki erham kelimesini çok daha genel anlamda gerçekten anlamak mümkün. Yani hepiniz birbirinizin adeta akrabasısınız. Öyleyse birbirinizi görün, gözetin. Sıla-i rahim deyince akrabayı ziyaret gibi anlayıveriyoruz. Aslında daha genel bir mana sıla-i rahim. Akrabayı görüp gözetmek demek. Yani sadece ziyaret, sadece selamlaşma, sadece hal hatır sorma, telefon edivermeden ibaret değil. Yani birbirinizi kollayın. Birbirinize şefkatle yaklaşın. Aslında sıla-i rahim, rahim kelimesi, rahman kelimesinden biliyorsunuz. Aynı kökten gelir. Öyle olunca efendim adeta Yüce Rabbimiz o şefkat anlamındaki kelimeden türeterek o sıla-i rahmin bir şefkat hareketi olduğunu da yani işaret etmiş oluyor. O birbirinize karşı merhametli olmayı, şefkatli olmayı, görüp gözetmeyi asla ihmal etmeyin. Birbirinizle alakayı kesmeyin anlamında bir genel uyarı. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ وَالْاَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يبًا. Muhakkak ki Allah hepinizin üzerinde bir murakıptır. Yani hepinizi görüp gözetleyicidir. Herkesin ne yaptığını çok iyi bilir. Allah'ın murakıp olduğunu, yani üzerinizde gözetleyici olduğunu, her halinizi kontrol edici olduğunu da hiçbir zaman unutmayın. Bu gerçek hepinizin hatırında olsun. Ey insanlar diyor adeta. Yine müfessirlerimiz derler ki burada Nisa suresi, kadınlar suresi demek. Mesela bir erkekler suresi diye bir sure yok. Ama suretün Nisa var. Burada tabii o toplumda özellikle aşağı yukarı insanlık tarihi boyunca da böyle olmuş. Sadece Arap toplumuna da münhasır değil. Hanımları horlamak, onlara zulmetmek, zayıf yaratılışlı varlıklar, dolayısıyla tabiri caizse haklarını gasp etmek, onlar üzerine bir takım efendim zorbalıklar yapmak aşağı yukarı insanlık tarihi boyunca da ola gelmiş. Mekke toplumunda da, cahiliye toplumunda da kadınların horlandığını hepimiz biliyoruz. Değil mi? Kız çocuklarının efendim diri diri toprağa gömülmesinden tutun. Birine kızın oldu dendi mi yüzü diyor simsiyah kesilirdi diyor ayet. Birine diyor kız müjdelenince hemen yüzü simsiyah olurdu diyor. Yani adeta olmaz olaydı der gibi böyle bir şey var. O toplumda da böyle. Diyorlar ki Cenab-ı Hak suretün nisa olarak böyle bir nisa suresi indirmek suretiyle kadınlar konusunda özel bir dikkat çekmek murad etmiştir. Ve burada da hanımların daha çok hukuklarına da dikkat çekileceği için Rabbimiz ey insanlar diyerek adeta erkek kadın ayırt etmeden bütün insanlara birden hitap edip hepiniz aslında bir tek nefisten ve onun eşinden çoğaldınız. Erkek olarak çoğaldınız, kadın olarak çoğaldınız. Ama hepiniz nasıl olur, ister kadın olun, ister erkek diyerek böyle o dönemde horlanan hanımı erkeklerle aynı hizaya, yani ilahi hitaba muhatap olma bakımından aynı konuma yükseltmiştir ve kadına da böyle bir ayrı bir şeref bahşetmiştir diye alimlerimizin bu nevi işaretleri de var. Bu sure tabi Âl-i İmrân suresinden sonra nazil olunca Âl-i İmrân suresinde daha çok Uhud gazvesi gündemdeydi. Hemen hemen surenin yarısı Uhud gazvesi ile ilgiliydi. Uhud gazvesinden sonra tabi birçok savaş söz konusu oldu. Orada 70 tane sahabi şehit oldu. Geriye yetimleri kaldılar. O toplumda, Arap toplumunda yetimler de efendim zulme uğramış. Çok mazlum konuma düşmüş. Hemen bu ayet de adeta Uhud Savaşı'nı anlatan Âl-i İmran'dan sonra gelerek, ki yetimler konusunda epey, şimdi zaten bundan sonraki ayetler yetimler konusunda gelecek, buna dikkat çekiliyor. O kalan yetimler de var geride. O yetimler konusunda da müminlerin zulme düşmemesi, onların haklarını yememesi noktasında uyarılar var. Ama o uyarılar sadece o toplumdaki yetimlerle ilgili değil. Her toplumda işte bir insanın efendim babası gitti mi, değil mi? Ya da annesi gitti mi diyelim. Aile çöktü mü? Çocuklar çoğu zaman perişan oluyor. Onun için Anadolu'da güzel bir dua vardır. Çocuk doğunca derler ki işte Allah analı babalı büyüsün derler. Değil mi? Çünkü yetimi görüp gözetmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Kolay da değil. Zor bir amel ama ecri çok büyük bir amel. Yani insanı peygambere komşu edecek kadar ecri büyük bir amel. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte ben ve yetimin kefili, yani yetime bakan kimse cennette şöyleyiz diye buyurarak işaret parmağıyla orta parmağını böyle birbirine yakın işaretle bulunmuş. Öyle yetim, Hazreti Peygamber'le komşuluk derecesinde bir cennet makamını elde etmek demek ki çok kolay bir amel değil. İnsan kendi çocuğuna rahat kızabilir de, terbiye maksatlı da olsa, o yetim çocuğa o kadar da kızamaz. Daha çok yutkunmak durumunda kalabilir. Gerçekten bir takım şeylerini, bu çocuğu kırmayalım, aman incitmeyelim diyerek çok daha zordur. Kendi çocuğunun terbiyesinden çok daha zor bir hadisedir. Fakat tabii Allah korkusu olan için böyledir. Allah korkusu olmayacak birisi için de yetimler horlanan, kendi hizmetinde kullanılan, malları çarçur edilen kimseler haline dönüşür. Allah'tan korkmuyorsa o yetimin vasisi, velisi diyeceğimiz kimseler, orada da çok büyük zulümler olur. Bu bakımdan Kur'an-ı Azimüşşan bir konuya parmak basıyorsa zaten o konu çok çok önemlidir. Ya çok ihmal ediliyordur ya da yapıldığı zaman çok güzel sonuçlar elde edilecektir. İşte burada Yüce Rabbimiz, bakınız hemen ikinci ayetinde Nisa suresinin وَاَتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ yetimlere diyor, mallarını verin. Yani artık akıl bali olmuşlar. Yetimlikten kurtulma noktasına gelmişler ki aşağıdaki ayetlerde böyle bir rüşt çağına gelince mallarının verilmesi tavsiye ediliyor. Akılları başlarına gelip de mallarına sahip olacak bir kıvama geldiklerinde artık yetimlere mallarını verin. Atalarından kendilerine kalan mallarını verin. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ siz diyor temizi alıp da temizi kötüyle değiştirmeyin. Bunu birkaç manada anlıyor alimlerimiz. Temizi kötüyle değiştirmek ne demek? Şöyle diyorlar. Haram olan şey her zaman habistir Allah katında. Necis, pistir yani. Helal tıyıp değildir. Öyleyse bu şu demektir diyorlar. Ya helal varken helal yerine haramı tercih etmeyin. Siz yetimin malını almakla, yetimin malını vermemekle aslında ne yapıyorsunuz? Sizin için hoş olmayan bir şeyi almış oluyorsunuz. Kendi malınız şöyle ya da böyle, belki yetime kalan mal daha güzel olabilir, daha lüks olabilir, efendim daha kıymetli, daha çok olabilir. Ama siz kendi malınızdan yerseniz tıyıp olan şeyi yersiniz, helal olan şeyi yersiniz, tertemiz olan şeyi yersiniz. Ama yetimin malını yerseniz, yetimin malını vermeyecek olursanız, kendi malınıza malınızmış gibi adeta davranacak olursanız, temizi bırakıp kendiniz için kirli olanı almış olursunuz. Bazı alimlerimiz de şöyle anlamışlar bunu. Yani yetim nasıl olsa aklı ermez diye, ya şöyle söyleyelim, iki tane tarla var babasından kalmış yetime. Şimdi sen yetime kalanı, bu benim oğlum, şu da sana babandan kaldı diye değiştiriyorsun. Yani diyelim ki yetime kalan tarla daha güzel, daha güneş alıyor veya daha güzel mümbit bir yer. Ama sen tersine değiştiriyorsun. Yani iyiyi kendinize alıp kötüyü ona bırakarak böyle bir şey yapmayın demektir diyorlar bazı alimlerde. Ama sanki burada yetimin malına bir şekilde haksız yere uzanarak efendim kendinize kirliyi almayın. Kirli mal almayın. efendim helal olmayan malı almayın manası daha tercih ediliyor. Ve la te'kulu emvalahum ila emvalikum. Onların mallarını kendi mallarınıza katmak suretiyle yemeyin. Yani tamamen nasılsa ben bu çocuğa ben bakıyorum. Babasından düşen de artık karıştıralım, hepsini yiyelim. Böyle yapmayın diyor Cenab-ı Hak. Karıştırmayın. İleride gelecek. Eğer fakirseniz makul bir şekilde yiyebilirsiniz diyor. En azından sizin kendi emeğiniz kadar, kendi hak edişiniz kadar ondan almanızda bir his yok diyecek ayet-i kerime. Ama adeta tamamen diyelim yetime kaldı bir ton buğday tarlasından. Sana da geldi kendi tarlandan iki ton buğday. Ne olacak işte hepimiz aynı bir aileyiz, tek bir aileyiz. O da buradan yiyip içiyor diyerek adamın delikanlının ya da kızın neyse yetim olan buğdayını alıp da kendi buğdayınızın içine öylece tamamen karıştırmayın. Mallarını karıştırmayın. Adeta onların mallarını daha titiz bir şekilde koruyun, kollayın. Onun hesabını, kitabını ayrı tutun demek. Yüce Rabbimiz onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin diyor. Açıkça orada ikazda bulunuyor. İnnehu kâne hûben kebîrâ. Böyle yapmak çok büyük bir günahtır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Böyle yapmak çok büyük bir günahtır. Hatta karnınıza ateş yersiniz diyor bir başka ayette. Yerseniz böyle karnınıza ateş doldurmuş olursunuz. Ateş yemek. Aynı zamanda cehennemden de kinaye var. Yani eğer dünyada öyle yetimin malını haksız yere yerseniz kıyamet gününde de ateş yersiniz. Yani ateşe girersiniz demek. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yetama. Eğer yetimler konusunda diyor Cenab-ı Hak adaleti gözetme noktasında bir korkunuz olursa, ya ben adaleti gözetemem diye korkacak olursanız, bu ayet şununla ilgili. O dönemde de diyelim ki yetim kızlar kaldı diyelim. Onları evlendirebilirsiniz de, nikahı düşecek derecede uzak akrabadan kalan yetimlerse bunlar, yaşları müsaitse kendiniz de evlenebilirsiniz. Böyle bir hak var. Kimileri tabii ya yetimin hiç olmazsa şeyine girmeyeyim, ne olur ne olmaz diyerek evlenmeyi tercih ediyor. O dönemde de evlenelim hiç olmazsa hani böyle harama düşmeyelim. Fakat daha çok da şunun için evleniliyor. Hazreti Ayşe annemiz öyle haber veriyor. Diyelim ki yetimin malına göz dikiyor. İşte vasi diyelim, veli diyelim, o yetime bakacak kişi, yakın akraba. Diyor ki ya bunun hiç olmazsa malına da sahip olmuş olurum diyor. Bununla evleneyim diyor. İstemediği halde, evliliği istemediği halde sırf malına efendim hırs göstererek böyle bir şeyde bulunuyor. Cenab-ı Hak ikaz ediyor işte burada. Buyuruyor ki eğer diyor yetimler konusunda adaletli davranma noktasında bir korkunuz olursa, adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız evlendiğiniz takdirde böyle bir korkunuz olacaksa adalete dikkat edemeyecekseniz, yani bu noktada samimi değilseniz ya da ona gereken mehri veremeyecekseniz, ki kadına mehir vermek gerekir. İnsan yetim bir çocuk olunca ne olacak? Üç kuruşla kandırırım diyerek de alabilir. Yetim mehir konusunda da olabilir. Daha başka hususlarda da olabilir. Eğer bu noktada diyor adaleti gözetmekten böyle bir endişeniz söz konusu olacak olursa, o zaman فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَى. O zaman sizin gönlünüze hoş gelen diğer hanımlardan ikinci hanım, üçüncü hanım, dördüncü hanım olarak evlenebilirsiniz. Yani burada bunu bu şekilde tercüme ediliyor. Ve taaddüdü zevcat denilen, yani birden fazla evlilikle ilgili Kur'an'daki ayette bu ayet. Yani etrafta hanım mı kalmadı diyor adeta Cenab-ı Hak. Yani illa yetimlerle evlenmek gibi bir durum söz konusu olmaz. Diğer hanımlardan evlenin. Evlenebilirsiniz. Efendim bütün o dönemde de, bu dönemde de aslında bütün insanlık tarihi boyunca bu çok evlilik konusu ya meşru ya gayrimeşru tabiri caizse devam etmiş. Var olan bir şey. İslam insan fıtratını reddetmez. Yani yine tavsiyesi Kur'an-ı Azimüşşan'daki bu ayetteki tavsiye, eğer diyor adaletli davranamayacaksanız bir taneyle yetinin ya da ellerinizin altındaki cariyelerle yetinin tavsiyesi olmakla birlikte böyle bir kapı açıyor. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yani bugün dünyanın birçok yerinde gerçekten zaman zaman savaşlar vesilesiyle oluyor, başka şeyler vesilesiyle oluyor. Hanım nüfusu, erkek nüfusunun çok daha ilerisinde oluyor. Bir bölgeden bahsettiler gerçekten. Yani neredeyse hanımlar 3 katı erkeklerin. 3 katı böyle bir çoğunluk var, yoğunluk var. Ya orada fuhşa kapı açılacak, gayrimeşru ilişkilere kapı açılacak. İnsanlar fıtraten ona meyledecekler zaman içerisinde. Ya da meşru ölçülerde böyle 2, 3, 4 daha fazlasını Cenab-ı Hak müsaade etmiyor. Efendim, bu çerçevede evliliğe kapaşacaksınız. İlle İslam 2 evlenin, 3 evlenin, 4 evlenin diye zorlamıyor. Sadece ruhsat veriyor. Bu noktada izin veriyor. Kimileri bunu diline doluyorlar tabii. Ama o diline dolayan birçok kimse de efendim bakıyorsunuz kendi hayatlarında özellikle İslam dışı çevrelerin tenkitleri söz konusu olduğunda onların birçoğunun daha gayrimeşru hayatlarının olduğunu okuyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar her zamanın ve mekanın problemini çözmek için inmiş bir kitab-ı azim. Dolayısıyla her insanın ihtiyacı farklıdır. Her mekanın, her zamanın kendine göre gerekleri, zaruretleri söz konusudur. Onun için bu konu tabii ilahi kelam, Rabbimiz yarattığı insanı bilmez mi? Birçok bunun illetlerini, hikmetlerini sayabiliriz. Bununla ilgili bir kitap yazılabilir, birkaç kitap yazılabilir bununla ilgili. Dünya gerçeklerinden yola çıkarak yazılabilir. Rabbimizin böyle bir müsaadesi var. Fakat bu ayet dolaylı olarak bu çok evliliğe burada işaret etmiş oluyor. Yani yetim kızlar konusunda diyor, eğer adil olamayacaksanız, adaleti gözetemeyecekseniz, onların hak ve hukukuna riayet etmeyecekseniz, edemeyecekseniz, onlardan değil diğer hanımlardan diyor ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü alabilirsiniz. Burada hatta tercüme edilirken tabi buradaki ifadeler ikişer, üçer, dörder tarzında ifade ediliyor. Ama hadislerden biz biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet indiği zaman 10 tane eşi olan bir sahabiye buyurmuş ki 4 tanesini sen tercih et, diğerlerini serbest bırak demiş. Dolayısıyla bu konu efendim 4'le sınırlandırılmış. Demek ki bazı dönemlerde daha fazla olabilmiş. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً Eğer siz bu ikili, üçlü, dörtlü evliliklerde adil davranamayacaksanız o zaman tek diyor, tek. Tek olsun diyor Cenab-ı Hak. Adalet ne kadar önemli. Hiçbir kimseye zulmetme hakkınız yok. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Hatta siz birle de şey yapamayacaksanız, onun bile hukukunu yerine getiremeyecekseniz, o dönemde tabi cariyelik müessesesi var. Savaş esirleri, hanımlar efendim mücahitlere cariye olarak dağıtılabiliyor. Cariyelik sistemi, kölelik sistemi henüz kalkmadığı için o dönemde İslam tabi köleliği kaldırma adına sürekli köle azat etmeye teşvik etmiş. Her şekilde teşvik etmiş. İnsanların hürriyetten daha kıymetli bir şey yok. O dönemde ama sıradan canlılar gibi, hayvanlar gibi affedersiniz, insanlar böyle alınmış, satılmış. Ama İslam gelmiş, kölenin insan olduğu, onun da bir kardeşimiz olduğunu öne çıkararak kölenin hukukunu koruma noktasında çok titiz uyarıları olmuş. Artı köle azat etmenin en büyük sevap getiren amellerden olduğunu ifade buyurmuş. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, eğer diyor bir hanımda da adalet noktasında sıkıntınız olacaksa O zaman elinizdeki cariyelerle diyor, evlilik hayatınızı sürdürürsünüz. Sürdürürsünüz. Çünkü cariyeye o mehir falan ödemek gerekmiyor. O dönemde alındığı için. Olur ya, insan çok fakirdir. Hakikaten mehir veremeyecektir. Şu olacaktır, bu olacaktır. O zaman diyor böyle yapın. Ya bir, leyetinin olmadı. Cariyelerinizle diyor evlilik hayatınızı sürdürün. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُ Zulmetmemeniz adına bu çok daha önemli bir yoldur. Çok daha efendim zulmetmemeye daha yakın bir tavır ve davranıştır. Hareket tarzıdır. Kimileri de buradan yola çıkarak bazen şöyle bir küstahlığa da gidiyorlar diyelim. İşte İslam aslında tek evlilik getirmek istedi. Dolayısıyla çok evliliği zaten kaldırma meyilindeydi. Öyleyse tek evlilik üzerine şey yapılabilir, yoğunlaşılabilir, diğerleri doğru olmadığı söylenebilir diye. Bu da efendim çok cüretkar bir yorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın yasaklamadığını sen kendi kafana göre nasıl yasaklarsın? Böyle bir kapıyı Mevla böyle bıraktıysa dinin kemali böyledir. Din sonradan kemale ermez. Nitekim ayet-i kerimede el-yevme ekmeltü leküm dineküm buyurulmuştur. Bugün size dininizi tamamladım. Dinde bir eksiklik yok. Onun için tarihselci bakış açısı diyoruz biz buna. Yani dün böyle işte ihtiyaçlar bu şekildeydi. Öyle oldu. Dolayısıyla zaten Kur'an tek evlilik demek istiyordu ama işte o dönemde böyle bir zaruret vardı diyerek işi kendince yorumlamaya, işi zorlamaya götürenler var. Bu da doğru bir bakış açısı değil. Yani bizim mümin olarak bakış açımız Kitabullah'a uymak, kitabı kendimize uydurmak değil. Yani herkes işini kitabına uyduruyor. Kitaba uymak yerine kitabına uydurmaya çalışıyor. Böyle bir bakış açısından ziyade Kur'an-ı Azimüşşan'ın efendim ne dediği önemli. Bize düşen ne dediğini doğru anlamak. Onu anladıktan sonra ikinci bize düşen ona tam teslim olmak. Ya ama bana göre böyle, ama toplum zarureti böyle, ama dünya şöyle gidiyor. Bunların hepsi hikaye. Yani bunlar hepsi saptırıcı düşünceler, şeytani düşünceler, nefsani düşünceler çoğu zaman. Dördüncü ayet. وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ Hanımlara, kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin diyor Cenab-ı Hak. Böyle onu içten bir şeyle verin, gönül hoşluğuyla verin, zoraki değil. Bir atiye gibi, bir hediye verir gibi verin hanımlara, mehirlerini verin. O dönemde tabii hala cahiliye adeti olarak devam eder. Şimdi bizde başlık parası diye bilinen, eskiden hanımların kendilerine değil, babalarına verilirmiş. Ama Cenab-ı Hak burada açıkça diyor ki hanımlara verin. Onlar mehirlerini, mehirler onların. Dolayısıyla onların kendi malları olsun o. Yani bir başkasının değil. Yani babasının da olmasın o mal, anasının da olmasın. Kocasının da olmasın. Bak bu da önemli. Kimisi de evlendikten sonra hanımına verdiği mehrin de tabii olarak sahibiymiş gibi davranıyor. Bu da yanlış bir şey. Yani dolayısıyla hanıma verilen mehri de tasarruf hakkı tamamen hanıma aittir. Eğer o gönül hoşluğuyla vermezse, gönül hoşluğuyla vermezse, gönül rızasıyla vermezse aldığınız her şey yani tam haramdır. Böyle şey bile değil. Ya bu hanımın parası diyerek değil. Yani bir başkasının malını haksız yere alarak yemek gibi bir şey. Fakat Yüce Rabbimiz eğer hanım diyor gönül hoşluğuyla verecek olursa bakınız فَاِنْ دُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًا مَّرِيًا Eğer diyor onlar gönül hoşluğuyla size o mehirden bir şey verecek olurlarsa, ey erkekler verecek olurlarsa koca olarak, bey olarak sana al dedi, verdi bir kısmını. O zaman da ondan diyor afiyetle yiyin için. Tamam mı? Böyle ondan bir herhangi bir endişe duymayın. Gönül hoşluğuyla verirse böyle. Ama psikolojik baskı yaparak, maddi baskı yaparak bazen de hani psikolojik baskı olur değil mi? Baskı her zaman sopayla olmaz. Efendim, psikolojik olarak olur, dolaylı olur. Fakat ona demek ki şey yapmamak gerekiyor. hiç girişmemek gerekiyor. Gönül hoşluğuyla kendiliklerinden demek aslında bu. Onlar kendiliklerinden, gönül hoşluğuyla size bir şey ondan verecek olurlarsa da onu afiyetle yiyin için. Onda bir mahsur yok diyor Yüce Rabbimiz. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَنْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Sefihlere, sefih henüz akli olgunluğa erişmemiş. Zararın ve kârın ne olduğunu henüz daha anlamayan demek. Efendim, akıllanmamış diyelim. Henüz daha akıllanmamış. Aklı başına gelmemiş. Aldatması kolay. Öyle diyelim. Bu nevi insanlara, bu nevi kimselere mallarınızı vermeyin. Burada mallarınız derken bazı alimlerimiz demişler ki siz bunlara sadaka nevinden de vermeyin diye anlamışlar ama bu çok az böyle anlayan. Ama daha çok şöyle anlamışlar. Aslında mal kimin elinde olursa olsun bir kamu malıdır. Tamam mı? Kamu malıdır. Yani herkesin o malda bir şekilde emeği var, hakkı var, şeyi var. O bakımdan siz kendi malları bile olsa ki yetimlerle ilgili de zaten böyle gelecek şimdi. Bu nevi kendi malını tam değerlendiremeyecek. Hayrının şerrinin nerede olduğunu bilmeyen, kârı zararı doğru değerlendiremeyecek derecede daha henüz daha küçük. Ya da akli melekesi zaafa uğramış. Bu kimselere mallarınızı vermeyin ki o mallar sizin geçim için diyor, sizi ayakta tutan şeylerdir. Evet. Kıyamen verzukuhum fiha. Tamam, o mallarda onlara gerektiği kadar yedirin. Ne gerekiyorsa ihtiyaçları, rızıklarını verin. Veksuhum, onlarla giydirin. Yani o maldan harcamak suretiyle o sefih seviyesinde olan, sefeh seviyesinde olan henüz daha akılları olgunlaşmamış kimseleri yedirin, içirin, giydirin. İhtiyaçları neyse onu görün onlardan. Hatta وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ve kendilerine güzel güzel sözler söyleyin. Maruf sözler söyleyin. Onları da incitmeyin. Yani onlara da böyle akılları tam daha olgunlaşmamış, daha çocuklar diye. Onlara da rastgele konuşmayın. Yine güzel söz söyleyin. Kendilerine güzel güzel tatlı tatlı konuşun. Yedirin, içirin, giydirin. Ama malların tüm idaresini, tasarrufunu ellerine vermeyin. Ellerine vermeyin. Daha çünkü onlar olgunlaşmadılar. Bakınız وَبْتَلُ الْيَتَامَا Yetimleri de böyle bir sınayın diyor. O yetim çocukları sınayın. Ne zamana kadar? Hatta اِذَا بَلَغُ nikah. O evlenecek çağa gelinceye kadar. Yani bülüğ çağına gelinceye kadar onları deneyin. Deneyin geldikleri zaman. Bir bakın şöyle. Malına sahip olabilecek şeye geldi mi? Seviyeye geldi mi? Bir takım denemeler yapın. Sınayın. İmtihan edin. فَاِنْ اَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا Eğer onlardan diyor bir rüşt emaresi hissederseniz, yani olgunluk emaresi hissederseniz artık doğruyu eğriyi tamam, kârı zararı anlıyor. Bu noktaya geldiklerini fark ederseniz, böyle bir hissiyatınız oluşursa sizde, zannı galibiniz bu yönde oluşursa فَدْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Artık onların mallarını kendilerine verin. Bakınız. Çocukken tamam tutun, koruyun. Ama bu yaşa gelince de kendilerine verin artık. Vermemezlik yapmayın. وَلَا تَأْكُلُوهَا Bakınız. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا Diyor ki, onlar yarın büyüyünce bu malları bizden alacaklar diyerek, yaşları ilerleyince bizden alacaklar diyerek sakın ha diyor, israf yoluyla. İsraf ne demek? İhtiyaç olmadığı halde harcamak demek. İhtiyacın dışında harcamak demek. Lüks olur bu, daha farklı olur. İsraf yoluyla ve alelacele diyor. Alelacele, onlar büyüyünce mallarını alacaklar diye sakın diyor onların mallarından bir şey yemeye kalkmayın. Yahu bu yarın aklı başına gelir. Yiyemeyiz, edemeyiz. Bir an önce diyerek ihtiyaç olmadığı halde böyle bir israf yoluna düşmeyin. Artı alelacele bu işe girişmeyin. Böyle bir şey yapmayın. Bekleyin diyor. Bekleyin. Öyle bir hızlı hareket etmeyin. وَمَنْ كَانَ غَن۪يًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ bu velilerden, vasilerden, yani vasilerden, bu yetimlere bakan kimselerden, bu bakan kimseler zenginse, varlıklıysa, zaten ki Allah ona kendine mal ve mülk lütfetmiş birisi ise artık o iffetli davransın. Hiç diyor bu yetimin malına el sürmesin demek. Ondan zırnık almamaya çalışsın. Az da olsa bir şey koklamamaya çalışsın. Ama وَمَنْ كَانَ فَق۪يرًا, fakat kişi etrafında 3 tane yetim bakıyor ama yetimin malları var. Adam kendisi fakir. Kendisi de fakir. Hakikaten zor geçiniyor. O da وَمَنْ كَانَ فَق۪يرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, o da maruf ölçüde. Yani yine böyle lüks tarzda değil, israfa düşecek tarzda değil, yine böyle farklı endişeler tarzında değil. Maruf olan bir şekilde olabildiğince o da yesin. Tamam, yetimin malından da yesin. Hak ettiği kadar olur. Ona bakım masrafı yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, neyse. Ona da yediriyor, içiriyor, bir harcama yapıyor o yetime de. O da o kadarını yesin diyor Cenab-ı Hak. Tamam, fakirse yapsın ama zenginse el sürmesin diyor. Zenginse el sürmesin. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ, bir de diyor malları kendilerine verdiğiniz zaman, yetimlere mallarını verdiğiniz zaman فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, buna şahit tutun. Etrafınızda şahitler olsun. Bazen ne oluyor? Bu şahit tutmuyorsun. Veriyorsun sen amca olarak, dayı olarak, hala olarak, neyse veriyorsun ama insanlar bu sefer şahit tutmadığın için konuşmaya başlıyorlar. Ya diyorlar, 3 tane yetim işte mallarını çarçur etti diyor. Vermedi diyor. Şunu yaptı, bunu yaptı diyor. Yüce Rabbimiz kullarının böyle dedikoduya düşmesine fırsat vermek istemiyor. Her konuda. Hatta borç ayeti var mesela Bakara suresinde. Küçük olsun, büyük olsun diyor. Borcunuzu yazın diyor mesela. Burada da bak, dikkat ederseniz siz diyor yetimlere diyor mallarını verdiğiniz zaman mutlaka şahit tutun. Şahit tutun. Gerçi وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا, hesap görücü olarak Allah yeter. Aslında hesap görücü olarak Allah yeter. Ama siz yine de şahit tutun. Yine de şahit tutun. Cenab-ı Hak Rabbimizin her emrine en güzel şekilde uymayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan baştan sona bir hayat nizamı işte. Baştan sona ilişkilerimizi düzenleyen, efendim adab olarak bizi eğiten, terbiye eden bir nizamlar silsilesi. Her bir ayet bize bir hayat kılavuzu, adeta hayat anayasası Kur'an-ı Azimüşşan, kulluk anayasası, insanlık anayasası. Rabbimiz doğru anlamayı ve her bir ayete gönülden teslim olmayı nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.